Ayrım 11.
Sayfa 111. Kısacası Jönçürk hareketi, istibdat rejimi karşısında gerçek anlamda siyasi bir kuvvet olmuş, fakat onlar da Osmanlıcı, İslamcı, Türkçü ve Batıcı idealler arasında bocalamaktan kurtulamamışlar, ekip çalışmalarından ziyade bireysel çalışmaları tercih etmişlerdir. Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük olaylarından biri olan İkinci Meşrutiyet döneminde dağınık olan aydınlar bir araya gelerek belirli yayın organlarında birleşmişler. 600 yıllık ömrünün en kritik dönemlerini yaşayan imparatorluğun yıkılmasını önlemenin çarelerini aramışlardır. 1908 hareketiyle Jöntürklerin Batı etkisiyle geliştirdikleri düşüncelere memleket içinde gelişen ıslahat görüşleri de eklenince şu düşünce hareketleri ortaya çıkmıştır. Garpçılık, İslamcılık, Türkçülük, ilmi içtima ve sosyalizm. Meşrutiyetin her yazar ve aydını bu akımlardan birinin mensubudur. Garpçılar Batı'yı bir medeniyet olarak kabul ederler. Her türlü fikri ilerleme, sanat yapıtları ve icatlar Batı medeniyetinin eseridir. Bu nedenle Batı demek üstünlük ve kuvvet demektir. Osmanlı Devleti ile Batı arasındaki ilgi kuvvetli ile zayıf, bilgi ile bilgisizlik arasındaki ilgidir. O halde Osmanlı Devleti bütün varlığı ile Batı'ya gitmelidir. Hedefleri şöyle özetlenebilir. Batı'nın ekonomik ve sosyal hayatını almak, bunun yanında Osmanlı toplumunu ilim ve teknik bakımlarından donatmak. Fakat sorun Batı'nın ahlaki tarafını alıp almamaya gelince Garpçılar bir birlik sunmazlar. Söz gelimi Celal Nuri gerçek medeniyet ve teknik medeniyet ayrımını yaparak Batı'nın gerçek medeniyet bakımından ileri olmadığını, o bakımdan Batı'dan sadece teknik medeniyetin alınması gerektiğini bildirmiştir. Doktor Abdullah Cevdet ise kısmiliği kabul etmeyerek Batı medeniyetinin bir bütün olduğunu savunmuştur. Bundan başka iktidar çevreleri milliyetçi İslamcı bir programa taraftar oldukları için Garpçılık akımının fikirleri devlet idaresinde bir etkiye sahip olmamıştır. İkinci Meşrutiyet'in en kuvvetli cereyanı İslamcılık olmuştur. Onlara göre İslam Batı'ya muhtaçtır. Fakat önemli olan Batı'dan neyin alınacağıdır. Batı ve Doğu medeniyetlerinin ayrı şart ve sebepleri esiri olduğunu ve bir medeniyetten diğerine geçmenin gerekli olmadığını savunarak Müslümanlığın Batı medeniyetinin üstünlüğünde karar kılarlar. Onlara göre Batılılaşma iki esas unsura dayanmalıdır. Birincisi taklitten kaçınmak, diğeri ise Batı'dan alınacak hususların memleketin İslami gelişme kanunlarına ve ihtiyaçlarına göre yapılmasıdır. Bu ise sadece teknik alanda olmalıdır. Bu akımın mensupları bütün ıslahat tezlerini İslamcı bir Rönesans formülüne bağlamışlardır. Söz gelimi, öğretim alanında medreselerin ıslah edilerek korunmasını savunmuşlar. Hukuk alanında da Fransız Medeni Kanunu yerine Mecelli'nin hakkıyla anlaşılmasından yana olmuşlardır. Kısacası kalkınma ve yükselmeyi İslamlaşmakta bulmuşlardır. Türkçülük akımı ise bir milliyetçilik doktriniydi. Bu akım meşrutiyetten sonra yeni kurulmakta olan Türk Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne ideolojik bir temel olmuştur. Türkçüler millileşmenin batılılaşmak, diğer milletler seviyesine çıkmak olduğu tezini ileri sürmüşlerdir. Milliyetçilik prensibi batılılaşmayı engel değildir. Onlara göre Osmanlı milleti diye bir millet yoktur. Osmanlılık olsa olsa devletin siyasi organizasyonunun adıdır. Türkleşmek sadece tehlikeler karşısında birleşmek değil, bir sosyal inkılabın gerçekleştirilmesi demektir. Ziya Gökalp, eskinin yeni bir yaşayış tarzıyla değiştirilmesini savunur. Dinde yapılacak reform ile din karşısında hukuk ve ilim bağımsızlaştırılmalı, din devletten ayrılmalı, laiklik prensibi kurulmalıdır. Devlet, demokrat, milliyetpeverlik ideolojisine dayandırılmalıdır. Türkçülere göre milliyetçilik halkçılıktır. Milli kültürün bulunması ise halka inmekle olacaktır. Bu görüşleriyle Tanzimat'ın iflasını ilan ederler. Türk kültürü ithal edilemez. O halde Türklerin din ve milliyetlerinden doğan özelliklerini bulmak, araştırmak gereklidir. Gökalp'e göre Türkler Batı medeniyetinin akıl ve ilmiyle donanmış oldukları halde bir Türk İslam kültürü yaratmaya çalışmalıdırlar. Tuna'ya göre Türkçülüğü gerçekleştirmek isterlerken, İslamlığı da Osmanlılığa bırakamadıklarından, yaratılmasını savundukları Türk-İslam medeniyetini birbirini inkar edecek unsurların karışımına dayandırmakla gerçek bir sentez olanağını ortadan kaldırmışlardır. Bir diğer akım olan ilmi içtimacılar, Doğu ile Batı arasında bitmek bilmeyen bir çatışma olduğunu inanırlar. Bu çatışma, yığıncı ve partikülerist toplum tipleri arasındaki çatışmayı gösterir. Yığın topluluk doğuyu simgeler, ideal toplum ise partikülerist toplumdur. Burada özel hayatın temeli özel girişimdir. Merkezi otorite parçalanmıştır. Birey geniş özgürlük alanına sahiptir. Etkin vatandaş olan birey sosyal yapının mimarıdır. İşte bu topluluk batıdır. Anglo-Amerikan memleketlerinin üstünlüğü bu yapıya sahip oluşlarıdır. Demokrasinin beşiği de bu toplumlardır. Bu akım Le Play sosyolojisinin etkilerini taşır. O halde bu akıma göre batılılaşmak, mümkün olduğu oranda yığın topluluk olmaktan kurtulmak ve partikülerist bir toplum olmaktır. Türkiye için toplum tipi değiştirmek sosyal bir inkılaptır. Bunun gerçekleşmesi için iki unsura dayanmalıdır. Özel girişim ve ademi merkeziyet. Bu akımın savunduğu fikirler değişik bir kabul görmemiş. Fakat hemen bütün muhalefet partilerinin programlarında yer almıştır. Fakat istenilen ıslahatların Osmanlı-İslam kadrosu içine dikkate alınmış olması bu akımı da tereddütlerden kurtaramamıştır. Sosyalist akım ise 2. Meşrutiyet'in siyasi fikir akımları içinde en zayıfı olarak kalmıştır. Osmanlı sosyalistleri, Batı'da insan haklarının dokunulmazlığının Türklere de tanınmasını sosyalizmin kabulüne bağlamıştır. Batılılaşma meselesini sosyalizmin gerçekleşmesine bağlamışlar ve iki devrelik bir program teklif etmişlerdir. Siyasal ve sosyal devre. Bu akım diğerlerine oranla daha az işlenmiş ve özellikle 2. Enternasyonel'in geçirmekte olduğu buhranlardan kendini kurtaramamıştır. Marx'ın resimlerine yayın organlarında sıkça rastlansa da fikirlerinin anlaşıldığı ileri sürülemez. Buna karşılık Fransız Sosyalist Partisi ile ilişki kurmaya çalışmaları aldıkları etkinin yönünü gösterebilir. Sonuç olarak 2. Meşrutiyet'in düşünce akımları Osmanlı İmparatorluğu'nun akıbeti karşısında yeni bir devlet kurulabilecek bir siyasi personelin yetişmesi için gereken tecrübelere sahip bulunması bakımından önem taşır. Bu bakımdan 2. Meşrutiyet'in bir siyasi laboratuvar olduğu söylenebilir. Bu devre boyunca en acı tecrübeler içinde yetişenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne toplanmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu bu tecrübelerin ışığı altında düşünmüşlerdir. Fakat bu akımların Doğu-Batı çatışmasını çözdükleri söylenemez. Zira batılılaşma bir bütün olarak ele alınmalıydı. Açılan kapıdan Batı bütün manevi ve maddi değerleriyle giriyor ve istense de istenmese de siyasi ve sosyal değişikliklere neden oluyordu. Bir Türk aydınlanma dönemi ancak Cumhuriyet'in ilanıyla başlayacak ve Batı'ya kesin ve tutarlı yönelen adımlar Atatürk devrimiyle atılacaktır. Atatürk, Batı uygarlığına katılma zorunluluğu karşısında Osmanlıların yarım önlemlerinden kurtulamama tutumunu aşacak. Bu sıralarda tarihin gidişinde en ileri aşama olan sanayi uygarlığını bütünüyle benimsemek gerektiği inancını devrimlerinin temeli yapacaktır. Atatürk, Osmanlı dönemindeki Doğu-Batı çatışmasını geride bıraktığını şu sözleriyle de gösterir. Ülkeler çeşitlidir, fakat uygarlık birdir ve bir ulusun yükselmesi için de bu biricik uygarlığa katılması gereklidir. Medeniyetin ne olduğunu başka başka tarif edenler vardır. Bence medeniyeti Hars'tan ayırmak güçtür ve lüzumsuzdur. Atatürk'ün çağdaş uygarlık çerçevesinde yer alabilmenin ancak bilgi ve teknik ile olabileceğini, bu değerlerin nerede iseler oradan alınacaklarını vurgulamasıyla da Osmanlı'nın ayağına köstek olan kültür-uygarlık ayrımını ortadan kaldırmayı düşünmüş olduğunun göstergesidir. Osmanlı dönemi eğitim alanında da ikili bir yapıyı Cumhuriyet'e kadar sürdürmüştür. Bir tarafta insanları dinsel bir dünya görüşünün değerleriyle yetiştirmeyi amaçlayan medreseler, diğer tarafta da 18. yüzyılın Batı örneğine göre kurulan ya da ona benzetilmek istenen okullar. Medrese yalnız inançlar alanında değil, iktisat, siyaset, hukuk alanlarına da egemen olmuş, 18. yüzyılın başından beri politik ve sosyal yapıda denenen yenileşme hareketleri karşısında hep engelleyici bir güç olarak kalmıştır. Üstelik buralarda 500 yılda yetişmiş ancak 5-6 isim akla gelse de bunlar ne Doğu'nun İbn Sina'sı ne de Batı'nın Newton'u ve Descartes'i ile boy ölçüşebilecek ayarda değildiler. Eğitim ve öğretimin medrese kafasından kurtularak dünya ile ilgili bir yön alması eğitim birliği yasasının kabulü, din işlerinin devlet işlerinden ayrılmış olmasıyla başlar. İşte medresenin ortadan kalktığı, halifelik ve seriye vekaletinin de kaldırıldığı bu tarih, bütün Atatürk devrimlerinin gerçek başlangıç tarihidir. Atatürk radikal yenilenmeden toplumun sadece maddi yaşamının değişmesini değil, onun kültürel ve manevi yaşamının da özlü bir değişikliğe uğramasını anlıyordu. Yeni değerlerin kabul edilmesini yeterli bulmuyor, bunların zihinlerinin biçimlendirilmesini istiyordu. Cumhuriyet yönetiminin teokratik rejimlerde gereksinim duyulmayan bir aydın sınıf yaratılması gerekiyordu. Bu amaçla hukuksal, toplumsal, ekonomik ve siyasi incelemelere büyük bir coşkuyla girişiliyor, bireylere tanınan özgürlükler sayesinde birdenbire açılan yepyeni sayısız fikir, sanat, bilim ve eğitim alanlarının çekiciliği en uyanık zihinleri harekete geçiriyordu. Eski oranla toplumsal yaşam da yoğun bir etkinlik kazanıyor. Yeni bir dizi sorumluluklar yüklenmek zorunda olduğunu anlıyordu. Söz gelimi, köylü tarlasında sadece kendi besinini sağlamaktayken, artık ülke çapında zaman zaman da uluslararası çapta bir tarımsal kalkınmanın yapıcı üyesi olduğunun bilincine varıyordu. Türk toplumu yeni yeni gereksinimler duyuyor, su, elektrik, yol, elverişli konutlar istiyor, tiyatrolara, sinemalara, konser salonlarına istek duyuyordu. Bununla beraber bu yeni etkinlikler ve istekler günlük yaşamın akışında doğal bir gelişim ortamı bulurlarken bu yaşama dalmış olan insanlar yaşadıklarının, eylemlerinin ve duygularının muhasebesine daldıklarında onları ahlak açısından açıklayamaz duruma düştüklerini de anlıyorlardı. Zira bağlandıkları ahlak öbür dünya kaygısını ön planda tutan yüzyılların ahlakıydı. Profesör Doktor Suat Sinanoğlu'nun vurguladığı gibi gerçekten de Türk toplumu dinsel ahlakın dışında salt akılcı ve insancıl değerlere dayanan, zihin özgürlüğü ve insan onuru kavramlarından esinlenen bir başka ahlakın varlığından bugün bile habersizdi. Çünkü toplumda henüz gerçek bir fikir yaşamı oluşmamıştı. Sinanoğlu'nun sözleriyle gerçekten bu toplum bugüne kadar ne yeni bir dünya görüşünün eşiğine varabilmiş ne de eski dogmatik düşünüşünü bilinçli bir sistem haline getirip koruma olanağı bulmuştur. Hele eski ahlakı yeni zorunluluklarla uzlaştırma yolunu hiç bulamamıştır. Sonuç toplumun çağın gerisinde kalmış zihin yapısı ile yaşadığı gerçek arasında uyuşmaz bir çelişkidir. Skolastik zihniyetin eski değerler sistemi ile pragmatik ve duygusal gerçeklerin yüzeysel ve öznel yorumu arasında ödünlü bir uyuşmanın kurulduğu göze çarpmaktadır. İşte bu ödünlü uyuşma Türk toplumunun dayandığı güvenilmez ve kaypak temeli oluşturmaktadır. Sinanoğlu, gündelik yaşamın düşünce düzeyine değerlendirilememesinin yani bir tür felsefesizliğin, felsefi düşünme boyutunun eksikliğinin tehlikelerine parmak basarak yeryüzünde var olmasının anlamı ve amacını salt dini düşünceyle açıklayan, özgür bir kavrayış imkanıyla tanışmamış olan insanın sonunda iç evrenin durgunluğuna dalacağını ve felsefenin kavramları olan diyalektikten, ilerlemeden habersiz olarak İnsanlığı yöneten genel yasanın bilincinde olmaksızın maddi yaşamını düzenleyemeyeceğini ve büyük idealler besleyemeyeceğini vurguluyor. Ayrıca bugün Türkiye'de bir ulusun kültür bilinci diye bilinen şeyin var olduğunun ileri sürülemeyeceğini de belirten Sinanoğlu, kültür bilincinden yoksun bir toplumun yüzyıllar boyunca kazanılan deneyimlerden ders alamayacağını, bu deneyimleri değerlendirip dile getiren büyük insanların önderliğinden yararlanamayacağını vurgulamaktadır. Avrupa topluluğunun kültür işleri birimi, çağımızın kültürünü, demokrasi, adalet ve insan özgürlüğünü temel alan çoğulcu bir hümanizm olarak tanımlamıştır. Kültürler gerek evrensel gerekse toplumsal boyutlarıyla sürekli birbirlerini etkilemişler ve kavşak nokta arasında yer alan kültürlerin bu etkileşimden aldıkları pay çok büyük olmuştur. Söz gelimi, Batı'nın hayranlık duyduğu antik Yunan kültürünün büyük şansı pek çok kültürün bir araya geldiği, dolayısıyla da aralarındaki etkileşimin yoğun olduğu bir bölgede gelişmiş olmasıdır. Aynı şans Türk kültürü için de geçerlidir. Bir kökeniyle Anadolu uygarlıklarından beslenen Türk kültürü de ancak böyle bir çoğulcu yaklaşımla ele alındığında gerçek boyutları ve zenginliğiyle görülebilir. Kültürel kimlik ulusal kimlikle sınırlandırılarak kültürün evrensel boyutu yatsındığında büyük tehlikelerin doğabileceğini 2. Dünya Savaşı'nda Almanların yazgısında gördük. Kendi kültürünü tanımlayabilmek, başka kültürlerin özelliklerinin bilincine varmakla, sadece benzerlikleri, yakınlıkları belgelemekle kalmayıp, aradaki farklılıkları da betimleyebilmek ve benzerlikler kadar farklılıkların da doğal olduğunu kabullenmekle gerçekleşebilir. Kültürel kimlik, kişiye doğuştan sunulan değişmez bir değerler toplamı değildir. Kişi bu kimliği oluşturacak öğeleri, zengin bir kültür potası içinden özgürce seçip oluşturabilmelidir. Çağdaşlaşmanın yolu da sınırlı bir kültür anlayışından değil, kültür ve uygarlığın bir bütün olduğu bilincinden geçer. Politikacıların artık her politikanın bir kültür politikası olduğunu anlamaları gerekiyor. Geleneğini bu topraklarda bir türlü oluşturamadığımız demokrasinin kökleşmesi de toplumun belli bir kültür düzeyine ulaşması ve çağdaş düşünceyi özümsemesiyle olanaklıdır. Bunun da ön koşulu kuşkusuz eğitimdir. Sinanoğlu önemli bir saptama daha yaparak aydının eğitiminin sadece doğa bilimleri ve matematiğe dayandırıldığı ve meslek bilgilerinin pek ötesine geçemediği için bir toplumda zihin ve ahlak açısından aydınla sade halk adamının birbirlerinden farklı olmadıklarını ve ne yazık ki her ikisinin de manevi dayanağının çoğu zaman bilinç dışı yollardan aktarılan gelenekler olduğunu vurguluyor. Bu gelenekler Anadolu'da ve Anadolu dışında gelmiş geçmiş çeşitli uygarlıkların ürünü olmalarına rağmen onlara egemen olan ruh İslam uygarlığının ruhu olduğundan Türk ulusunun zihin alışkanlıklarını da oluşturan bu uygarlıktır. Toplumda laiklik bilincinin uyanması için her şeyden önce özgür bir düşünce düzeyine ulaşmış olmak, belli bir zihin ve ahlak biçimlenmesine sahip olmak gerekir. Topluma bu biçimlenmeyi verecek olan da eğitim sistemidir. Profesör Doktor Arda Denkel'in belirttiği gibi, Batı'nın farklı bir kültür bağlamında gerçekleştirdiği Rönesans ve modern düşünce birikimi, kendisi bunları yaşamamış olan bir topluma kestirme bir aydınlanma hareketiyle mal edilemezdi. Çünkü kendilerine ulaşmak istenen kitleler, evrensel oluşuna karşın kültürce yabancı olan verileri benimseyemezlerdi. Gerçekten de Cumhuriyet sonrasında oluşmaya başlamış olan seçkin kesimler, hızla artan nüfusla baş edebilecek biçimde güç ve olgunluk kazanıp, kendi çocuklarının kuşağını yaratamadan köy ve taşra kültürünün niceliği karşısında yenik düştüler. Ülkemizde uygulanan geri kültür politikalarına karşın hala Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Bu çalışmanın gerekçesi de büyük ölçüde savunmaya ve ekonomiye yönelik gerekçeler oluyor. Oysa çağdaşlaşma olgusu, bilim, teknik, eğitim, sanat, insan anlayışı, dünya görüşü olarak çağdaş değerler yönünde yaratıcı olabilmeyi içerir. Profesör Doktor Ulu Nutku'nun belirttiği gibi, tüm kültürlerin düşünce tarihinde, insanlığın düşünce mirasında değerli olanı ayıklayabilmek ve bilgisini kendi dilinde topluma sunmak, felsefenin başarması gereken bir görevdir. Bizim kültürümüzün insanı felsefeye açılamadı, karşıt kültürü oluşturamadı. Bugün bile birkaç bilim kişisi dışında insanın doğal evrimden geçerek kültürel evrime ulaşmışlığı ne bilim yönünden ne de varoluş sorusu olarak hiç kimseyi ilgilendirmemektedir. Kendi varoluşuyla hesaplaşmayan birey bilimi de kendisine katamaz. Ayak yordamıyla yaşar ve doğa ayağına takılan bir engel olur. Cumhuriyetin kurucularının bütün olanakları sağlamalarına rağmen toplum olarak bu hesaplaşmaya giremedik. Siyasal bakımdan olgunlaşamamızın da temel nedeni budur. 69. Daimicilik, perennializm felsefesi nasıl bir eğitimi öngörmektedir? Bu akımın savunucuları Maynard, Hutching, Mortimer ve Adler'dir. Bu akım eğitimin temel ilkelerinin değişmez olduğunu kabul eder. İnsan akıllı bir varlıktır. Doğrulara aklını kullanarak ulaşabilir. İnsan akıllı olduğu için özgürdür. Davranışlarından sorumludur. Dünyaya gelen insan yetişkin olmak için düşünce, sanat, toplumsal kuramlar ve ahlak ilkelerini öğrenmek zorundadır. Daimiciliğin 6 temel ilkesi vardır. 1. İnsan doğası devamlı ve değişmez olduğundan eğitim de değişmez. 2. İnsanın temel özelliği mantık ve yargılamaya dayanan akılcılıktır. Eğitim bu niteliği geliştirmelidir. 3. Eğitim yaşamı kopya etmek değil yaşama hazırlıktır. 4. Bireylere dünyanın fiziksel ve ruhsal devamlılıklarını bilecekleri konular öğretilmelidir. 5. Devamlılıklar en iyi biçimde eski Yunan ve Latin klasiklerinde vardır. 6. Eğitimin görevi ebedi gerçeğe uyumludur. Okulun amacı öğrenciye kültürel mirası tanıtmak, kültürel değerleri benimsetmektir. Öğrenciler için beşeri bilimler, edebiyat, matematik, felsefe, mantık, doğa bilimleri ve yabancı dil derslerine ağırlık verilmelidir. İş ve meslek eğitimi iş yerine ve meslek sahiplerine bırakılmalıdır. Eğitimde amaç her yerde aynıdır. Dünyanın durumu önemli değil. Değişmez gerçekler önemlidir. Eğer insanlar gerçekleri öğrenirler ve uyum sağlarlarsa toplum iyileşir. Klasik yapıtlar en önemli eserlerdir. Bu yapıtlar insanların, eşyaların doğasıyla ilgili sergi ve görüşlerini temsil eder. İnsanın doğasının evrenselliği, insan aklının en güzel eserleri klasik yapıtlardadır. Öğrenciler istekle bu eserleri özümsemeye çalışmalıdır. Eğitim sosyal ve kültürel güçlerce şekillendirilir. Öğrenciler, anne babalar ve okul arasında iyi bir iletişim sağlanmalıdır. Okullar topluma etki eden nedenleri incelemeli, değiştirmek ve geliştirmek için çaba göstermelidir. Toplumun değişme ve gelişmesini etki eden ekonomik, dinsel, estetik, politik nedenler programlarda birbiriyle ilişkili olarak ele alınmalıdır. Daimicilik akımı sıkı ve aristokrat bir eğitimi öngörür. Eğitimi klasiklerle sınırlı tutar. Herkes için uygun olup olmadığını dikkate almaz, insan yaşamında yalnız akademik niteliklere önem verir. 70. Esasıcılık, esensiyalizm felsefesi nasıl bir eğitim görmektedir? Bu akımın savunucuları William Bailey, Isaac Kandel ve Hermann Horn'dur. Bu akım bir eğitim hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Akım kendisini hiçbir felsefi ekole bağımlı tutmamıştır. Akım birçok felsefi görüşle uyum sağlar. Esasıcılara göre eğitimin amacı insan varlığının temelini oluşturan konuların anlaşılması ve öğretilmesidir. Esasıcılar programlarda konular üzerinde dururlar. Çünkü günümüz uygarlığı bireylerin temel alanlarda gerekli bilgi, yetenek, tekniklere sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Konu alanının esas alındığı programlar bu akımın ürünüdür. Esasıcılık akımının temel ilkeleri. Öğrenme olgusu güç ve disiplin çalışmayı gerektirir. Öğrenme olgusu disiplinli bir çalışmayı zorunlu kılar. Öğrenme sürecinde öğrenci disiplin altına alınırsa öğrenme kolaylaşır. Bu nedenle öğrencilere kendi kendilerini disipline etme öğretilmelidir. Kendini disipline etme bir dış disiplin aracılığıyla oluşturulur. İlgiler öğrencide öğrenme isteği uyandırır. Yüksek ve kalıcı ilgiler zorunlu bir çalışma sonucu gelişir. Öğrenme süreci tümüyle değilse de bir özümseme sürecidir. Sınavlar konuların öğrenilip öğrenilmediğini veya ne kadar öğrenildiğini değerlendirmek için kullanılan araçlardır. Eğitimde girişim öğrencilerden çok öğretmende olmalıdır. Esasıcılık öğretmeni eğitimin merkezine yerleştirir. Öğretmenin çok iyi yetişmesi gerekir. Öğretmen bilgi ve duygusal açıdan yeterli olmalıdır. Sınıfta liderlik rolünü iyi oynamalıdır. Görevi yetişkin dünyası ile çocuk dünyası arasında ilişki ve uyum kurmaktır. Çocuğun potansiyelini gerçekleştirebilmesi için öğretmenin yol göstericiliğine gereksinim vardır. Eğitimin esası konu alanlarını anlamak ve hakim olmaktır. Öğrenci dünyayı tanımalı ve yorumlamalıdır. Tarih boyunca test edilen bilgiler çocuğun yaşamından önemlidir. Okulun görevi moral ve entelektüel disiplinler aracılığıyla kültürün özünü koruyarak devamlılığı sağlamaktır. Öğrencilere konular basitten karmaşığa doğru verilmelidir. Örneğin ilk öğretimde Türkiye tarihi ile ilgili temel bilgiler vererek yurttaşlık görev ve sorumluluklarını öğretmelidir. Eğitimin amacı yalnız çağdaş yaşama uyum değil, aynı zamanda moral, takdir gibi duygulara belli ölçülerde uyum sağlamaktır. Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemi kullanılmalıdır. Yaşamın tümünü kavratacak biçimde öğretim yapılabilmesi için alıştırma ve ezberleme yöntemleri kullanılmalıdır. Bireysel farklara karşın herkesin bazı konuları bilmesi önemlidir. Okul bu temel konular üzerinde durmalıdır. 71. İlerlemecilik, progresivizm felsefesi nasıl bir eğitimi öngörmektedir? Bu akımın savunucuları Heraklitus, Protagoras, Gorgias, Prodikos, Hippas, Bacon, Auguste Comte ve John Dewey'dir. İlerlemecilik akımı, pragmatik felsefenin eğitime uygulanmasıdır. Akım, eğitimdeki amaçsız alıştırmalara, sıkı disipline ve pasif öğrenmeye karşı eğitimcilerin uzun yıllar verdikleri uğraş sonucu geliştirilmiştir. Eğitimin amacı yaşantıların sürekli olarak yeniden düzenlenmesidir. Hiçbir bilgi mutlak ve doğru değildir. Bireyin biyolojik ve toplumsal yanı yaşantılarıyla gelişir. Sürekli değişen bir yaşam esastır. Özgür, yaratıcı, sorumluluk alan, kendini sürekli yenileyen demokrat insanlar yetişmelidir. Öğrenciler yaşantıları aracılığıyla zihinlerini ve gizli yeteneklerini geliştirirler. İlerlemecilik akımına göre eğitim yaşamdır. Programlarda her türlü derse yer verilmelidir. Yaşamla ilgili mevcut ve olabilecek sorunlar, meslekler programlarda yer almalıdır. Bu amaçla dil, matematik, tarih, coğrafya, müzik, beden eğitimi, fizik, kimya, biyoloji dersleri öğrencinin gereksinimine göre programlarda yer almalıdır. Konular seçilirken öğrencinin ilgisi, yaşamla kullanacağı bilgi ve beceriler, sorunlar ölçü olmalıdır. Öğrenciler her konuyu sınıfa getirebilmeli ve tartışabilmelidir. İlerlemecilik akımının temel ilkeleri. Eğitim ilgilere göre ve etken olmalıdır. Eğitim çocukların ilgi, kapasite ve özelliklerine uygun olmalıdır. Öğretmen değil, öğrenci merkeze alınmalıdır. Tüm değişkenler öğrenciye göre düzenlenmelidir. Eğitim çocuğu bütünsel olarak ele almalıdır. Öğrenme sorun çözme yoluyla olmalıdır. Sorun çözme bilgi edinmenin temelidir. İlerlemecilik akımına göre öğrenme aktif bir bilgi edinme sürecidir.